Ayrım 6.
Ailelerin kopuşu falan emekli albayı hiç etkilememiş görünüyor. O kadar bağlı bulunduğu eniştesi tüm General Hayrettin Özkan'ı 30 Ağustoslarda bile görmeye gitmiyormuş. Artık başka generaller, artık başka bir üniversite, artık başka iş adamları. Bambaşka bir üniversite. Artık kimse de beni görmeye gelmiyor. Ama Ayşen geliyor. Hem de hiç olmadığı denli sık. Ayşen, daptarıcık siyah deri pantolon, uzun pırıltılı saçlar. Bu güneşli pazarı ikiniz de böyle kapalı da kitapların arasında mı geçireceksiniz? Ömer, çok sevecen. Ne yapalım istiyorsun? Ayşen, elinden hiç düşmeyen sigarayla, sizi göl başına götürmeye gelmiştim. Aysel, gözlükler, dağınık saçlar. Ben çıkamam, çalışacağım. Ayşen, aa, ama halacığım, biraz açık hava sana iyi gelir. Ömer, sahi, biraz çıksak. Kapana kapana rengi soldu bak. Aysel, ikircikli, bugün olmaz, siz çıkın haydi. Ayşen, acıyla mı, aldırmazlıkla mı belli değil. Biz Ömer abiyle yalnız çıkınca dedikodu oluyor. O bir şey değil de bir takım kara bıyıklı adamlar, bu ağırbaşlı bey, bu şarkıcı karıyı iyi ayarlamış valla. Biz niye ayarlayamıyoruz yahu diye bakıyorlar. Delişmen kahkahalar. Az önce duşa girerken çıkardığı mercan küpelerini yeniden takmadığını anımsıyor. Nereye koymuştum onları? Yeniz, sizseniz mutlak mercan küpeleriniz olmalı. Olsun bakalım. Küpeleri takıyor. Ama kulaklarında da hala Ayşe'nin kahkahaları. Onun bu gülüşü beni ne kadar irkiltirse Ömer'i o kadar sevindiriyor. Sevine sevine yeğenimle çıkıyor. Ben ne yapıyorum? Her gün biraz daha kararlılıkla çalışmalarıma kapaklanıyorum. Öğrencilerimden yine uzaktı. Şurayı da imzalayın lütfen. O zamanın böyle diyen dekanını demek bu akşam göreceğim. Yüzü hiç gözümün önüne gelmiyor şimdi. Fakat Ömer'inki geliyor. Hem de... Ömer, araştırma kitapların övüldükçe hırslı olmaya başladın Aysel. Pek güzel. Çıkabilirdin bizimle. Sendeki bu çalışma gücü, ille başarma hırsı da... Bu yüz, bu ses ilk kez suçlayıcı. Hem de kendisini herkesten çok sevindirmesi gereken Ömer'in sesi, yüzü. Ne dediğini biliyor musun? Ömer anlamıştı. Galiba biraz utanmıştı da. Kim bilir, belki de seni kıskanıyorum. Çünkü ben şu karışık, şu üstümüze ölü toprağa serpilmiş günlerde bir türlü kafamı toplayamıyorum. Hatta ne derse gitmekten, ne yeni bir düşüncenin peşini kovalamaktan tad alıyorum. Seninle bir deniz kıyısı özlüyorum. Yalnız bunu. Nedense başındaki bereyi geri çıkartıp yatağın üstüne fırlatıyor. Küçük bir dolapta bir şey aramaya koyuluyor. Ona çoktandır dikkatlice bakmamıştım. O an baktım. Bu serin kanlı, olgun ve dingin profesördeki onca yıl birlikte olduğum adamdaki şu uçarılık yeni. Alnındaki gerginlik yeni. Hiç de her şeye karşı isteksiz bir adam alnı değil. Sanki bir gençlik aşısı yemiş. Yeni olan bir şey daha var. Konuşurken gözlerime bakmıyor. Usulca kaçırıyor bakışlarını. İşte asıl bu. Çok ama çok yeni. O kadar istiyorsan gideriz. Neden gitmeyelim? Bir an. Ama acaba daha önce benimle konuşmak ister miydin? İçini açmak istemez miydin? Ne gibi? İşte yine o serin, dingin adam. Yo, değil. Böyle bir Ömer'le de ilk karşılaşıyordum ben. Erkeğin yaş dönemi bunalımları ile bakışlarını uzun yıllar birlikte yaşadığı kadından kaçırması arasında da bir ilişki var mıdır? Bu kendine pek güvenen bir erkek de olsa, fakültesinde ona aşkından düşüp düşüp bayılan kız öğrencileri bilmez miyim? Böyle bir dönemde yeniden toy bir delikanlı utangaçlığına dönebilir mi? İçimden kaypaklığına diye geçmişti oysa. Ama işte artık ortalıkta bahar kokuları vardı. Boynundaki eşarp, Nisan ayının ılık esintisiyle uçuşuyor. Uçları ikide bir yüzüne vuruyordu. Burnunda esintinin meclis bahçesinden toplayıp getirdiği ıslak çimen kokuları. Yüzünde tasasız bir gülümseme. Kararsızlıklar son bulmuş. Canım Ayşenciğim, biliyorum. Ömer abine hayransın. Onunla olabilmek için her fırsatı değerlendiriyor, yoksa yaratıyorsun. Beni gitgide gözlüklü bir öğretmen olarak görüyorsun. Ömer de seni görünce seviniyor. Hemen hemen yeniden gençleşiyor. Senin şakalarına, çağdaş uçarılıklarına bayılıyor. Özellikle hem dış hayatta hem de iç yaşayışımızla edilgenleştiğimiz şu günlerde o senin varlığınla diriliyor. Yeni bir güç ediniyor. Senin 30 yaşın, onun 55 yaşı karşısında dallardan fışkırıveren ilk yaz yaprakları denli hayata çağrıcı, göğüs sıkışmalarına, bel ve bacak ağrılarına aldırışsız bıraktıracak denli canlandırıcı. Ama çocuğum, Ömer'le benim aramda, benim bile tam adlandıramadığım sanki kökü tarihte fazla sağlam bağlar var. Bilinçle yaşanmış bir geçmiş, bilinçle seçilmiş bir gelecek zaman umudu var. Gelecek zaman umudu mu? İç güvenini buna bağlamak da artık yalan olur. Gelecek zaman. Onu tasarlayamıyordu bile. İlk kez yarının yüzünü hiç göremiyordu. Ne Ömer'le ne başkalarıyla. Bütün bir ülkeyle. Hatta bütün bir dünya ile. Yarı yol eşarbını çözüp çantasına tıkıştırmıştı. Kendi kendimi kandıracak değilim ya. Bu eşarp bana takma bir güven duygusu, yapma bir umut veriyor. Başka da hiç. Dolapta aradığı renkli atkıyı bulup çalıştığı odaya geçiyor. Mika'dan kuşların masanın üstünde sallanıp duruşunu bu sabah yine başka bir tavanda sallanıyorlarmış gibi görüyor. Layana, yalnız yaşamayı nasıl başarıyorsunuz? Ne olur bana da öğretsenize. Aysel, kapıma bir daha gelmeyin. Oysa Layana yine gelmiş, eşiğe de göl çiçekleri bırakmıştı. Güneşli kahve terasında merengin şekerine yapışmış arı oradan kalkacağı hiç benzemiyordu. Aşağıda fiyortların ötesinde deniz, hiç batmayan bir güneş altında mavi, sarı ve erguvan parıldayıp duruyor. Adalar o saatte çok daha uzaklara gitmiş gibi. Layana kimsenin tutmadığı eli boşlukta ağır çekimli uzaklaşıyor. Aysel, onu durdurabilirim. Yeniniz, kendinizi suçlu duymanız gerekmez. Aysel ağlar. Ama Mika'dan kuşlarını benim almamı istemiş. Yeniniz, siz de alırsınız. Son dileğini yerine getirirsiniz ve o kuşlar sizinle karşıt bir anlam kazanır. Yeninsin ince parmaklı, güzel ve becerikli eli önlerindeki merengli tuğla tabağını bir yana itiyor. Kahve fincanlarını usulca iki yana sıyırıyor. Çok derin bir acıyla yüzüne bakıp kalan Aysel'in elini eline alıyor. Derisi buruşmaya yüz tutmuş, birkaç yaşlılık çiliyle çillenmiş eli yumuşacık öpüyor. Gün ışınlarıyla hemen hemen yaldızlanmış güzel yanağını o elin avucuna yaslıyor usulca. Ah! Hiç öylesi bir şiirsel ah işitmemişti. Merenge yapışmış arı çoktan uçtu. Orada kanat çırpıp durması ne kadar tedirginlik vericiydi. Ayşen ise fincanlarda kahveler soğurken diyor ki, ''Halacığım, siz hiç ikiyüzlülük etmezsiniz, bundan hoşlanmazsınız. Zaten düğünüme de bu nedenle gelmemiştiniz, öyle değil mi? O halde benim şu andaki açık sözlülüğümden de hoşlanacaksınız. Hatta açık sözlülüğümden ötürü beni hiç sevmediğiniz kadar seveceğinizi sanıyorum. Kocanızdan çocuğum olacak. Peki ama bunu bana neden kocam söylemiyor?'' Ağzından çıkanı kulağa işitir işitmez, hayatın insanı deneyeceği alanların bitmezliğini düşünmüştü. Ne kadar tuhaf. Ayşen bu sabah fazla rimellemediği uzun kumral kirpiklerini iyice kaldırmış, hemen hemen 10 yıl öncesini hatırlatan güzel gözlerini yüzüne dikmiş, kıpırtısız beklerken yalnızca bunu. Eşitçe yaşanmış birliktelik, araya biri girer girmez mülkiyete bölündü. O an kendimden hoşnut olabildiğim tek şey, dilimin dolanmamış, gözlerimin sulanmamış oluşu. Ama asıl Ayşen'e oracıkta bir tokat patlatmadığım için kendi kendimi kutlayışım. Yaşanmış uzun yıllara mı, akla mı, kendime mi borçlu olduğumu bilemediğim bir iç denetim. Özellikle anlık, duygu tepmelerinin önlenmesi söz konusu olduğunda imdada yetişen o aşkınlık. Ne aşkınlığı canım? Bulvardaki bir pastanede herkesin önünde oturuyorduk. Kalabalık insanı denetiler, olduğu gibi olmasını önler. Kitlenin beklentilerine ters düşersek kendimizi sisle çevrili bir sandalın ortasında tek başımıza buluruz demedin mi? Öyle bir şey mi demişti? Her gün yaşanılan, dolayısıyla sık sık düşünülen, hatta söylenen bir şey gözlerimizi sabaha ilk açtığımız anlarda insanın içinden yeni bir tümceymiş gibi geçiyor bazen. Mikalara usulca dokunuyor. Kuşlar sancılı sancılı, sanki güçlükle hızlandırıyor boşlukta dönüşlerini. Her şeye karşın, tavanda bir noktaya tutunmuş iplerin ucunda olmanın verdiği güvenli. Neyse ne, Küçükmüş, büyükmüş, azmış çokmuş demiyor. İnsanı her olguda yeniden sınıyor. Evet, sınav çok terleticiydi. Ama yüz akıyla aşmıştı ya. Ancak bununla övünebilmişti. Tutuk evlerinde işkence, dışarıda hoyratlık kol gezerken, zorbalık bir hayat biçimi olup çıkmışken, bu kıran kırana zaman içinde hiç değilse, hiç değilse elbet. Az yiğitlik mi bu? Büyük dalgaya, o güçlü çağrıya karşın sürüklenmekte, genel bir yaşama yeri olan aşağılara doğru çekilmemekte direnmek. Kimseye bir fiske vurmamak, vurmamış ve vurmayacak olmak. Kışkırtı oyununa gelmemek, dudaklara anlayışlı bir derviş gülümsemesi oturtmak. Sesini en olgun tınıya ayarlamak. Kısacası aydın rolünü en başarılı bir biçimde oynamak. Ve Ayşen'e, kendi adıma sevindiğimi elbette söyleyemem Ayşenciğim. Bu doğru olmaz. Ama haklısın. Bu açıklamayı tek başına yüklenmene büyük saygı duyuyorum yavrucuğum diyebilmek. Kocam sözünün ağzından fırlayıverişi dışında fire verdiği söylenemezdi. Eli ayağı titrememiş, çığlıklar atmamıştı. Ayşen Ömer abisinden gebe kalmış. Bunda ne var? Çocuğu sevip büyütmeye hazırlanmak var. Yalancı. Zaman senin için asıl o sabah parçalandı. Tuzla buz oldu. Tek sorun onun gerçek bir birlikteliğin meyvesi olup olmadığına duyulan kuşku. Öyleyse kendisi için büsbütün kötü. Değilse hem kendisi, hem çocuk, hem de Ayşen ve Ömer için kötü. Ama bütün bunları dert edinmemeliydi canım. Bu bebek de pek çok bebek gibi perçinlenmiş bir baskı ortamında büyür giderdi işte. Deve tüyü eski bereyi içeriden buraya taşımış, nereye koyacağını bilemiyormuş gibi çevresine bakınıp duruyor. Sonunda onu yine başına oturtuyor. Hala nemli saçlarını yine içine tıkıştırıyor. Sonra da bu bereyi ikidir neden bu kadar erken giyip durduğuna şaşıyor. Her şeyi hep birlikte sorun edinmiştim pekala. En çok da çocuk gerçek bir birlikteliğin, olmazsa olmaz bir sevginin ürünü mü değil mi diyebilmek istemiştim. Bakalım Ömer hayatınızdaki çeyrek yüzyıllık yerimi Ayşen'e aşkla mı veriyor? Çok ucuza gitmek ikinci bir yıkılış olurdu. Her şeyin bir anlamı bulunmalı, kopuşların olduğu kadar birleşmelerinde. Aslında doğru olmamasını dilediği şeyi işitmek istiyordu. Ömer, hiç değilse aşk bu de bana. Ömer gözlerini yummuş, yüzü solgun, son aylar üstüne giyindiği pırıltıdan eser yok. Aşk olması mümkün mü? Neden olmazmış ki? Bu kuşağın erkeği böyle. İçlerinden yarısı cinsel tutkuya hiçbir zaman aşk adını veremediyse, Platoncu yazar dostum, yarısı da salt cinselliği, yalnızca onu aşk yapıp çıktı. Sonra da bir eksiklik. Neden sürmedi ki? Şöyle geniş bir zaman olsun diye kolladığı o pazar sabahı, Ömer'e elbette bu kadar kaba çözümlemelerden söz açmış değil. Kendini hala denetleyebiliyordu. Eğer buna iç denetim denebilirse, çünkü bir kez daha üstelemişti. Aşk değilse ne peki? Böyle durumlarda duygular, düşünceler ne kadar birbirine karışıyor, her söz nasıl da istenmeyen yerlere fırlıyor ve insan nasıl da budala bir küçük kız oluveriyor. Sonra utanç, Ömer'deki utanç. Haberi onca yıllık yoldaşına ilk verenin Ayşen oluşu, Ömer'in buna kendisinin yüreklenememiş bulunmasından doğan yıkkınlığı. Boşluk. O da bir yeni yetme gibi böyle bir şeyler mırıldanıp duruyordu galiba. Şaşkındı. Şimdi ne yapmalıyım? Evlenmeli miyim? Çalışma masasının üstündeki dağınık kağıtları, kitapları birazcık toplamaya savaşırken onları elinin tersiyle itiveriyor. İnsan bir şeyi neden iki kez yaşasın canım? Bütün yineleşenler beni delirtebilir. Upuzun bir ömür boyunca yürekte uçsuz saygı, büyük sevgi, dostlukla güven alıkonulmuş iki erkek. Böyle bir ortamda o güzel kuleyi de yıkıyor. Ah Engin, bana her şeyi söyleyebilirdin. Fakat bu sorular, biz ne yaptık, ne yapmalıyım, evlenmeli miyim? Kendinden başka dayanabileceğin hangi duvar kaldı peki? Hangi tavan noktası Profesör Aysel Dereli? Başını kaldırıp dönüşleri yeniden ağırlaşmış Mika kuşlara bakıyor. Hemen hemen yüksek sesle mırıldanıyor. Oraya sıkı tutunun. Eğer bu yaşlı dünyada, böyle işte, birbirinizin çevresinde dönüp durmak, var olmak demekse. Ömer de tutunacak bir nokta ararcasına, kırık dökük bir şeyler mırıldanıp durmuştu. İki kişilik bu olgun dünyada birbirinin çevresinde bile dönemeyecek kerte yaşlanmıştı demek. Ayşe'nin kararlı bir dokunuşuyla Aysel de Ömer de ucu belirsiz bir karanlığa doğru kayıp gidiyorlar. Bir hayatın kırıntıları adını taktığı defterine sığınmıştı sonraları. Defterle dostluğu, yokluğa alışıncaya, kendine dayanıncaya kadar sürmüş olmalı. Çekmeceleri karıştırıyor. Sahi, nereye attım onu ben? Ansızın büyük bir telaşa kapılıyor. Bulmazsa olmaz bir çırpınışla aranıyor küçük not defterini. Hazır soba yanarken hep unuttuğun bu işi bitirmelisin. Defteri sobaya atıp yakmalısın. Kırıntılardan ibaret bir hayat neden ortalıkta sürüklenip duracakmış ki? Sonunda yarım daktilo kağıdı büyüklüğündeki mavi kapaklı defteri buluyor. Kapağın mavisi solmuş. Hemen açıyor sayfalarını ve şu an son bir kez görmek istediği kırıntılardan birini elini koymuşçasına buluyor, okuyor. Pazar öğleye doğru ilkin Ömer kendini öldürmeye kalktı. Gerideki yılları ve geleceğin çocuğunu düşünüp caydı. Derken Aysel kendini öldürmeye kalktı. Şimdiyi düşünüp caydı. Şimdi. Biri sol, öteki liberal görünümlü iki gazetenin bari ötekiler olsaydı insan kolayca gülüp geçebilirdi. Bir sahtekarlık olayı diye başlık atmalarının üstünden daha 48 saat geçmemişti. Şimdi herkes ne der? Profesör Doktor Aysel Dereli sahtekarlığının ortaya çıkmasından ötürü intihar etti derler. Hayatlarımız ne kadar başkalarına bağlıysa ölümlerimiz de başkalarına bağlı. Aysel de o anı yaşayan işte bu başkalarıymış gibi bir hayat kadar ölüm de yanlışlara gark olmasın diye başkalarının değerlerine boyun eğip kendini öldürmekten cayıyor. Hiçbir etki yapmıyor bu satırlar üstünde. Onu yalnızca gülümsetiyor. Başkalarına ne kadar yabancıysa kendine de kendini o kadar yabancı kılma dürtüsüyle söz ettiği kimse başka biriymiş gibi yazışına gülüyor. Aysel şöyle düşündü, Aysel böyle düşündü, Aysel şöyle duydu, Aysel böyle duydu. Kırıntıların hayatı kendinden öylesi uzaklaştırılmış. Bu uzak ve yabancı hayatın kırıntılarını atıyor işte sobaya, hem de kolayca. Ancak bütünün parçalandığı an o kadar rahat yakılıp atılamıyor. Aysel Ömer, baba olmak istediğini bilmiyordum. İstemiyordum ki, hiçbir zaman istemedim. Ayşe'ni aşkla sevdiğine, ondan bir çocuk yaptığına göre, onu aşkla sevdiğimi söylemedim. Lütfen, hiç değilse aşk bu de bana Ömer. Aşk değil, aşk değilse ne? Aşk olsa bu seni sevindirir miydi? Hayır, sevindirmezdi. Ancak ilişkinizin ve bu ilişkiden dünyaya bir çocuk getirmenizin bir anlamı olurdu. Bizim içinde yaşadığımız tarih parçasında anlamlandıramadığımız için yapmaktan kaçındığımız. Çocuk iki tohumun birleşmesiyle olur. İnsanlarda başka bir şeyin de gerekli olduğunu sanırdım. Yüzünde küçümseyen bir anlam. Aa, evet tabii. Ayşe'nin bana bensiz yaşayamayacağı duygusunu vermiş bulunması. Kendime güvenimi geri getirmiş olamaz mı? Kendine güvenine de ne olmuştu ki? Seninle 3 aydır sevişmedik. Sen isteksizdin. Ah, yatak bahsini, yatak dışında hiç konuşmamışlardı. Şimdi nasıl oluyor da? Öyle. Çünkü artık bittiğimi sanıyordum. Erkekliğinin. Bunları konuşmak istemiyorum. Hoşlanmıyorum. Senin bütün merak ettiğin, Ayşen'de beni çeken şeyin ne olduğu. Bu değil mi? Hayır, değil. Bunu biliyorum. Her yaş dönemine girmiş adamda olduğu gibi seni çeken de onun gençliği, diriliği. Herkes gibi. Sorun yaşlıların aşksız mı kalacağı filan da değil. Sorun benim seni hiçbir zaman herkes gibi görmemiş olmam. Görmek de istemeyişim. İçinde yaşadığımız gergin ortam bende cinsel istek bırakmamıştı. Bir güç edinmek falan gibi şeyler söylemesini istiyordum. Ama işte neden farklı olacakmışım ki? Sen neden farklı olacaksın? Yalnızca bunun peşinde koştun. Farklı olmak. Sonra da oturup asker ocağındaki siz farklısınız. Siz en yiğit, siz en vatanseversiniz, siz yılmaz, yıkılmazsınız gibi bir yüklenmeyi insanlardaki boş alanlardan birinin daha kullanılması olarak koyuyorsun ortaya. Peki sen kendini bu kadar farklı görürsen, benim farklı olmamı beklerken hangi boş alanını dolduruyorsun? Bunu da neden almıyorsun incelemeni? Neden hala bağırıp çağırmıyorsun? Başıma şu tabloyu neden fırlatmıyorsun? Neden yakama yapışıp ya da boynuma sarılıp beni bırakma? Ayrılmayalım diye ağlamıyor, çırpınmıyorsun. Neden? Sensiz ne yapacağımı sormuyorsun bana. Alışkanlıkları nasıl alt edeceğimizi neden düşünmüyor? Herkesin haklarını savunan sen, neden kendi haklarını, bizim ikimizin haklarını savunmuyorsun? Bir an sessizlik. Hak mı? Doğacak çocuk üstünde benim ne gibi bir hakkım var ki? Engin'den bir çocuğum olsaydı onun üstünde senin ne hakkın bulunacaktı? Ödeştiğimizi inanıyorsun. Onun için bu kadar kolayca sözüm ona bu kadar anlayışlı kıyıya çekiliyorsun. Bunu sen söylersin diye bekliyordum. İyi ya işte. Ödeştik Aysel. Böyle demek istedin gerçekte. Demek bu ilişkinin anlamını ta dipten, gizli gizli böyle çözümlemiş, hiç düşünmediğini sanıyordu. Demek bu kadar kaçmış düşünmekten. Fakat hayret, Ömer yeniden o eski serin kanlı, yeniden öğreten, bilgi veren ama verdiği bilgileri insanın kafasına vurmayan adam. Bak canım, biliyor musun, senin Engin'le olan ilişkine ben bugünlere dek hiç bu kadar ikirciksiz bakamamıştım. Öyle bakamadığım için de kendimi suçlayıp duruyordum. Hele fakültende özel hayatının bu parçası önüne genel hayata bir saldırı gibi çıkarıldıktan sonra kendimi suçlama hakkımın bile elimden alındığını düşünüyordum. Ama doğrusu bu konuda senin kendini suçlayıp durmakta olduğunu hiç anlamamıştım. Hayatım gövde senin gövden. Onu nasıl istersen kullanabilirsin. Bunu ancak bugün kendime karşı hiç yalansız söyleyebiliyorum. Uzun, acıklı bir susuş. Bu bilgi fazla bir şeyi çözmüyor. Doğacak çocuğa yine de bir nüfus kağıdı. O kağıtta da bir baba adı gerekiyor. Evet, yazık ki hala öyle gerekiyor. Demek istesek bile herkesten hiç de farklı değiliz. Ben sandığın gibi farklı değilim. Tutum değişik, sonuç aynı. Herkesin hayatını yaşıyoruz. Farklılık sadece bir yanılsama. Hepsi bu. Masanın üstünde duran bir kitabı uzanıyor. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Neşe kederden daha çok cesaret ister. Eduardo Galeano böyle diyor ama yazar başka şeyler de söylüyor. İşkence odalarında işkenceciler kurbanlarının önünde kahvaltı ediyorlar. Babalarının kaldıkları yer üzerine çocuklar sorguya çekiliyor. Çocukların nerede bulunduğunu söylemeleri için de babalar tavana asılıp elektrik veriliyor. Her günün değişmeyen haberleri. Yüzleri siyah kukuletalarla örtülü sivil giysili kişiler 4 Ford Falcon'la geldiler. Hepsi ağır silahlarla donanmıştı. Ekip arabaları katliamdan sonra olay yerine vardılar. Hapishanelerden çıkarılan mahkumlar kaçmaya çalışırlarken ordu raporlarına göre kendi taraflarından hiç kimsenin yaralanmadığı ve ölmediği çatışmalarda ölüyorlardı.